Ayrım 9. Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne. Yavuz Bahadıroğlu, sayfa 123. Bölüm 3. Cumhuriyete geçiş ve yaşananlar. Batılılaşma maceramız. 150 yıl kadar önce şimdilerde girmeye can attığımız Avrupa Birliği yoktu. Onun yerine yine girmeye can attığımız ve nice tavizler verdiğimiz Avusturya, Fransa, Büyük Britanya, Prusya ve Rusya'dan oluşan Avrupa Konseyi vardı. Zaman zaman toplanır, tıpkı şimdi yaptıkları gibi dünyaya nizam vermeye çalışırlardı. En sık yaptıkları işlerden biri, Osmanlı Devleti'nin yönetimine müdahale etmek, Osmanlı bünyesindeki azınlıkları bahane ederek imtiyazlar koparmaya çalışmaktı. Doğrusu Osmanlı Devleti'ni yöneten kadro da buna yatkındı. Ne pahasına olursa olsun Avrupa Konseyi'ne girmek istiyor, bu amaç doğrultusunda tüm dayatmaları içine sindirebiliyordu. 3 Kasım 1839'da Tanzimat Fermanı bu amaçla yayınlanmış, ancak Avrupa Konseyi tatmin olmamıştı. Avrupa, Osmanlı'daki azınlıklar için başka haklar istiyor, bir anlamda azınlığı çoğunluğun üzerine çıkarmaya çalışıyordu. Paris'te kendi aralarında toplanıp Osmanlı hükümetinden beklentilerini sıraladılar. Bir metin oluşturup Osmanlı hükümetinin önüne koydular. "Hadi bakalım, Avrupalı olmak istiyorsanız bunları hemen uygulayın," diyerek de sırtını sıvazladılar. Avrupa o denli işin içindeydi ki İngiliz ve Fransız elçileri her maddenin üzerinde Osmanlılarla birlikte çalışmıştı. Sonunda ortaya bir metin çıktı. Çıkan metni önce Sadrazam Ali Paşa mühürledi, sonra Sultan Abdülmecit anlı şanlı tuğrasını bastı. Böylece zevahiri kurtarmış, Avrupa Konseyi'nin kararını iki mühürle milli metin haline dönüştürmüşlerdi. Ama aslında metnin bütününde İngiltere ve Fransa'nın izi vardı. Böylece Osmanlı hükümeti Tanzimat Fermanı'ndan 17 sene sonra 28 Şubat 1856'da azınlık haklarına ilişkin yeni bir ferman yayınlıyordu. Yeni ferman, Tanzimat hükümlerini tekrarlayan, onları açıklayan ve genişleten bir fermandı. Tilkinin 40 hikayesi var, 40'ı da tavuk üzerine deyimini hatırlatan yeni ferman, azınlıkların inanç, ibadet, ticaret, memuriyet ve mülk edinme gibi haklarını garanti altına alıyor, Hristiyanları küçük düşüren deyim ve sözlerin kullanılmasını yasaklıyordu. Halk bu yüzden tüm metni gavura artık gavur denmeyecek sözüyle özetlemişti. Aslında verilen haklar daha önce var olan haklardı. Burada önemli vurgulanması gereken nokta, Osmanlı Devleti'nin tarih sürecinde bu haklar yokmuş gibi davranılması, bu ithamı Osmanlı Devleti'ni yönetenlerin de kabul etmesiydi. Halkı yaralayan yönü de buydu. Bu yüzden halkın yıldızı Sultan Abdülmecit'le bir türlü barışamadı. Islahat fermanı Avrupa'nın hemen hemen tüm beklentilerini karşılamıştı. O kadar ki Fransız elçisi dayanamamış, devlet-i aliyenin bu kadar fedakarlık edeceğini memul etmez miydik, ummazdık demişti. İngiliz elçisi ise ne dediysek vükelayı devlet-i aliye, Osmanlı devlet adamları kabul etti. "Eğer biraz direnmiş olsalardı ben bir yere kadar kendilerine yardım ederdim," diyerek bir büyük gafleti seslendirmişti. Meşhur tarihçi Cevdet Paşa bu ıslahat fermanından dolayı milleti İslamiye dilgir, kalbi kırık oldu diyerek kamu vicdanının rahatsızlığını dile getirdi ama artık olan olmuş, ıslahat fermanı yayınlanmıştı. Ferman yayınlandıktan bir hafta kadar sonra Avrupa'nın büyük devletleri Paris'te bir konferans tertiplediler. Bu konferansın ana konusu Osmanlı'nın ıslahat fermanını değerlendirmek, yeterli bulunması halinde Osmanlı Devleti'ne Avrupa Konseyi'ne girmesine izin vermekti. Konferans bitti. Yayınlanan sonuç bildirisinde Osmanlı Devleti'nin 30 Mart 1856 tarihi itibariyle Avrupa Konseyi'ne, o tarihte Avrupa Birliği yerine Avrupa Konseyi vardı, dahil edilmesine karar verildiği açıklandı. Buna ilişkin meşhur 7. maddede kısaca şöyle deniyordu. Avusturya İmparatoru, Fransız İmparatoru, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Kraliçesi, Prusya Kralı, Sardunya Kralı ve Rusya İmparatoru, Osmanlı hükümetinin bir Avrupa devleti sayılmasını, Avrupa devletlerinin haklarından ve Avrupa Devletleri Konseyi'nden faydalanmasını kabul ettiklerini duyururlar. 7. madde fena sayılmazdı ancak 8. madde başta Sultan Abdülmecit ve Batı hayranı Sadrazamı Ali Paşa üzerine Osmanlı Devleti'ni yönetenlerin üzerinde tam bir soğuk duş etkisi yaptı. Osmanlı Devleti ile bu anlaşmayı imzalayan devletlerden biri veya birkaçı arasında anlaşmazlık çıktığı takdirde Osmanlı tarafı ve Osmanlı ile ihtilaflı olan taraf kuvvete başvurmadan önce bu anlaşmayı imzalamış olan diğer devletlerin aracılığına başvuracaklardır. Bu aba altından sopa göstermekten farksızdı. Hatta işgal tehdidi bile sayılabilirdi. Nitekim zamanı gelince Türkiye işgal edildi. Gördüğünüz gibi dostlar, Avrupa İttifakı bize karşı öteden beri nalıncı keseri politikası izliyor, daima kendine yontuyor. Takvim devrimimiz. Ben ıskaladıktan başka kimse de hatırlayamadı yahut hatırlamak istemedi ama 21 Şubat takvim devriminin yıl dönümüydü. Onlar da haklı çünkü o kadar çok devrim yapılmış ki bazılarını hatırlayabilmek bile mümkün olmuyor. Oysa vaktiyle takvim devrimi de diğer devrimler kadar önemsenmişti. Uğruna kavgalar edilmiş, sert tartışmalar yapılmıştı. Şimdi garip duruyor ya, takvim devrimini savunan milletvekilleri bu sayede Avrupalılaşacağımızı ve medeni milletlerin bir rüknü haline geleceğimizi savunuyorlardı. Sonunda devrim gerçekleşti. Alişan Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan hicri takvim bırakıldı, yerine Gregorian stili miladi takvim kabul edildi. Bu sayede Avrupalılaşıp medeni milletlerin bir rüknü haline dönüşmüş müyüz bilmiyorum. Bildiğim şu ki, Avrupalılaşma medenileşme isteğimizi yakın tarih boyunca her toplumsal değişimin önüne koyduğumuz halde Avrupalılar nazarında Avrupalı sayılmıyoruz. Sınırını Meriç'ten çizip bize boş veriyor. Avrupa Birliği'ne filan da almıyor. Biz ise hala çabalayıp duruyoruz. Anlaşılan önceki denemeler, devrimler filan bizi Avrupa'ya ulaştıramamış. Ulaştırabilseydi hala Avrupalılaşmak uğruna çırpınır durur muyduk? Yıllar önce saltanatı ve hilafeti kaldırmayı kabul ettik, sonrasında alfabelerini kabul ettik, kılık kıyafetlerini kabul ettik, müziklerini kabul ettik. Bitmedi. Yüzyıllar boyu konuştuğumuz dili bırakıp Çitakça ya da benzeyen uydurukçayı kabul ettik, Fransızca madamdan dönme bayanla, monşörden mösyöye dönme bayı kabul ettik. Yetmedi. Dini kimliğimizle ve milli varlığımızla yüzyıllar boyu örtüşüp bütünleşmiş selamımızı atıp, İyi sabahlar anlamındaki Fransızca bonjour cümlesi tercümesi olan günaydını kabul ettik. Kafalarımız bu yüzden çok karıştı. Kimimiz hello dedik, kimimiz selam diye kısa kestik, kimimiz temenni ettik, kimimiz baş sallayıp durduk. Derken sıra bir gün ayları değiştirmeye geldi. Muharrem, Cemazi-ül-Evvel, Cemazi-ül-Ahir, Safer, Rebi-ül-Evvel, Rabi-ül-Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce diye sayabileceğimiz ay isimleri Ocak, Şubat, Mart, Nisan vesaire şekline girdi. Ve nihayet sıra günlere de geldi. Kendisi de bir dilci olan Atatürk dönemi Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel, bakanlığı dönemine ait bir anısını şöyle anlatıyor. Bir gün hızlı dil devrimcilerinden biri geldi. Gün isimlerinin Türkçe olmamasının yüz kızartıcı olduğunu söyleyerek dedi ki, Salı dışındaki tüm gün isimleri Arapça ve Farsçadır. Mesela pazar, pazartesi, çarşamba, perşembe Farsça, cuma, cumartesi ise Arapçadır. Ben bu mahsuru gidermek için yeni gün isimleri buldum. Önüme bir liste koydu ve işte dedi Türk günlerinin Türkçe isimleri. Listeye baktığımda hafıkanlar bastı. Pazar gününün karşısına gez gün, pazartesinin karşısına ön gün, salının karşısına iş gün yazılmıştı. Bu listede çarşamba güç gün, perşembe koş gün, cuma yor gün, cumartesi bit gün olmuştu. Şaşırdığımı görünce izahat vermeye başladı adam. Pazar gününe gez gün demesinin sebebi tatil olmasındanmış çünkü tatilde gezilir eğlenilirmiş. Pazartesiye ön gün demesinin sebebi haftanın ilk iş günü oluşuymuş. Salı ve çarşambaya iş gün ve güç gün demesinin sebebi haftanın en yoğun ve zor günleri olmalarındanmış. Perşembeye koş gün denmesi iş peşinde koşulmasından, cumaya yor gün denmesi 4 gün çalışan insanın yorgunlaşmasından, cumartesiye bit gün denmesi hafta içi çalışmaktan çok yorulan bedenlerin bitkin düşmesindenmiş. Günün birinde cumartesinin de resmi tatil olacağını adam nereden bilsin? Meşhur tarihçimiz İsmail Hami Danişment bu hikayeyi eski bakanın kahkahalarla anlattığını, kendisinin de unutmamak için not aldığını gören Hasan Ali'nin şöyle konuştuğunu söylüyor. Bunlar unutulmaz şeylerdir, sen de unutamayacağın için boşuna not aldın. Esasta Türkçe olan Salı adının niçin değiştirildiğini de sormakta kusur etmedim. Onu ben de merak edip sordum dedi Hasan Ali. 7 gün adının iş ve çalışma anlamı ile ilgili olması gerektiğinden bahis buyuruldu. Ve bu evrim, devrim, çevrim bahsine kahkahalarla son verdi. Tarihi Hakikatler, C1, sayfa 110. Ah neler yaşandı, ne tuhaflıklar, gariplikler, gereklilikler ve gereksizlikler yaşandı. Sarıktan fese, festen şapkaya. Osmanlı Devleti'nde çok çeşitli başlıklar kullanılırdı. Bunların en yaygını ise kavuk ve külahtı. Öyle zamanlar oldu ki sadece saraydaki yüksek rütbeli subayların giydiği başlık çeşidi 43'e çıktı. Hükümet ve devlet görevlilerine ayrılan başlık sayısı ile 27 idi. Hiç kimse kendine ait olmayan renk ve şekilde bir başlığı başına koyamazdı. Sadrazamdan katibe kadar herkesi şapkalarından tanımak mümkündü, bu mezar taşlarına kadar yansıdı. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı tarih olan 1826'ya kadar bu böyle devam edip gitti. O tarihi takip eden günlerde Akdeniz'de seferde bulunan Kaptan-ı Derya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koca Hüsrev Paşa, Sultan II. Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'ndan geriye hiçbir alamet ve kıyafet, adetimizdir öteden beri biz kılık kıyafete uğraşmayı severiz, bırakmak istemediğini öğrenince Tunus'tan bir miktar fes alıp tayfalarına giydirdi. İstanbul'a döndüğünde subaylarıyla birlikte padişahın huzuruna başında fesle çıktı. Fes yenilikçi padişahın hoşuna gitmişti. Tunus'tan hemen 50 bin fes getirtildi. Daha sonra da fes üretmek üzere İstanbul Eyüp Sultan'da bir feshane kuruldu. 1828'de çıkartılan bir kıyafet nizamnamesiyle de fes resmi başlık oldu. Zamanla moda haline geldi. O kadar ki bir dönem kadınlar bile kullandı. Devrimin şapkası. Erzurum Kongresi sonrası vakit gece yarısını geçmiş. Mustafa Kemal Paşa, İbrahim Süreyya Yiğit ve Mazhar Müfit Kansu küçük bir odada çalışıyorlar. Aniden İbrahim Süreyya Bey, Mustafa Kemal Paşa'ya şöyle bir soru yöneltiyor. Paşam, başarıya ulaştıktan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Mustafa Kemal bu soru üzerine Mazhar Müfit'e dönerek, şimdi not et bakalım, diyor. Ama defterin bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin, sonuna kadar gizli kalacak. Bir ben, bir Süreyya, bir sen bileceksin. Şartım bu. Önce tarih koy. 7-8 Temmuz 1919 sabaha karşı. Ve zafer sonrası Türkiye'si için düşüncelerini tek tek yazdırıyor. 1. Zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacaktır. 2. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken muamele yapılacaktır. 3. Tesettür, örtünme kalkacaktır. 4. Fes kalkacak, uygar milletler gibi şapka giyilecektir. 5. Latin harfleri kabul edilecektir. Görüldüğü üzere Mustafa Kemal çok önce kendi Türkiye'sini oluşturmuştu. Onu Anadolu'ya gönderen Sultan Mehmet Vahdettin bir anlamda planlarını gerçekleştirmesine yardım etti. Böylece farkında olmadan hem kendi sonunu hem de Osmanlı Hanedanı'nın sonunu hazırladı. Kader işte. Daha önce Jön Türklerin de Atatürk inkılaplarına benzer projeleri olduğunu, ayrıca Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın 1. Dünya Savaşı sırasında siperli başlık giyip orduya girdiğini, buna halk sırasında Enveriye dendiğini kaydederek bu bölümü kapatalım. Atatürk'e göre şapka, çağdaş olma, evrensel medeniyete katılma, kafaların içini hurafelerden kurtarıp bilimsel düşünceyi açma yolundaki çabaları destekleyecek en önemli adımdı. Kişinin kıyafetini değiştirmekle ruhsal yapısının da değişeceğini varsayıyordu. Arkadaşlar, diyordu, şapkalı olarak ilk kez gittiği Kastamonu'da. Turan kıyafetini araştırıp canlandırmaya gerek yoktur. Medeni milletler arası kıyafet, milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu giyeceğiz. Ayakta iskarpin veya potin, üstünde pantolon, yelek, gömlek, kravat, ceket ve doğal olarak bunların tamamlayıcısı olmak üzere başta siperli şemsli serpuş. Bunu açık söylemek isterim. Bu başlığın ismine şapka denir. Ankara'ya döndüğünde kendisini karşılayan üst düzeylerin tamamı şapkalıydı. Hava ile birlikte moda anlayışı da değişmiş, hayat bir gün içinde başı kaldırmıştı. Zaten hazırda bekletilen şapka iktisasına giyilmesine dair kanun tasarısı hemen Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Ama geçirmek çok kolay olmadı. Tasarı görüşülürken taslağın anayasaya aykırı olduğu ileri sürüldü. Bunu ileri süren Bursa Milletvekili Nurettin Paşa'ya Atatürk'ün yakın çevresinden zamanın Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt çok sert çıktı. Hürriyetin nasibi irticağın elinde oyuncak olmak değildir. Ülkenin çıkarlarına olan şeyler hiçbir zaman anayasaya aykırı olamaz, olmaması mukayyettir, belirlenmiştir. Tabii herkes sustu. Şapka kanunlaştı. 25 Kasım 1925. Artık erkeklerin şapka dışında başlık giymeleri suçtu. Ama o sırada ülkede yeteri kadar da şapka yoktu. İnsanlar şapkaya benzer ne bulurlarsa başlarına geçiriyorlardı. Hatta Rum kadınlarının giydiği şapkalar bile bir süre üst tabaka erkekler tarafından kullanılmış, bu yüzden trajikomik görüntüler oluşmuştu. Şapka kanununun çıkmasıyla birlikte Erzurum, Rize, Sivas, Maraş, Giresun, Kırşehir, Kayseri, Tokat, Amasya, Samsun, Trabzon ve Gümüşhane'de sert direnişler başlandı. Ama hepsi çok şiddetli, hatta vahim bir şekilde bastırıldı. Mesela Trabzon, Hamidiye zırhlısı tarafından bombalandı. Bizim uşakların atma Hamidiye atma, şapka da giyeceği yok, vergi de vereceği yok diye aman dilemeleri meşhurdur. Oysa şapkadan başka bir başlık giymekte direnmenin cezası kanuna göre 3 aya kadar hafif hapislikti. Ama şapka istiklal mahkemelerinin en önemli konusu haline getirildi. Ve de şapkaya direndikleri gerekçesiyle başta İskilipli Atıf Hoca olmak üzere Rize'de 8, Maraş'ta 7, Erzurum'da 4, Sivas'ta 3, İskilip'te 2, Menemen'de 28 olmak üzere çeşitli yerlerde toplam 78 kişi idam edildi. Tekke ve Zaviyeler. Tekke ve zaviyeler Osmanlı insanının ilim, zikir, fikir ve huzur, mutluluk merkezleriydi. Yüzyıllar boyu toplumun hayat kaynağı oldular. Nice ham yürek kemalini tekke ve zaviyelerde buldu. Tekke ve zaviyelerde gündüz eğitimle geçen zaman yatsı sonrasında zikirle zinetlenir, şahsi kemalat zikir halkası içerisinde kişiselleşip büyük bir coşkuya dönüşürdü. Osmanlı Devleti'ni inşa eden hamle böyle bir coşkunun eseridir. Osman Gazi'nin ruhu ve şuuru, Şeyh Edebali Tekkesi'ndeki sohbetlerde kıvamını bulmasaydı Osmanlı Devleti tarih sahnesine çıkabilir miydi? Ne var ki hiçbir kurum zamana meydan okuyamaz. Bu kurumlar da okuyamadı. Osmanlı toplumunun bilimsel, zihinsel, bedensel ve ruhsal eğitimine çok önemli bir yere sahip olan tekkelerle zaviyeler de zaman içinde eskidiler. Çağın ihtiyaçlarıyla beslenip gençleştirilemedikleri için de yozlaştılar. Nihayet vaktiyle Yeniçeri Ocağı'nın başına gelenler, başlangıçta insan fabrikaları işlevini gören ve bu işlevleriyle başta Osmanlı Devleti'ni kuranlar olmak üzere sayısız adam gibi adam yetiştiren tekke ve zaviyelerin de başına geldi, kapatıldılar. Böylece yeni toplumun ilimle, irfanla, muhabbetle hatta kendi dinamiği ve ruhuyla irtibatı kesildi. Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasıyla birlikte karşı karşıya gelinen şaşkınlığın beterine düşülmüştü. Bu kez kapatılan bir ocak değil, büyük bir milletin ruh dengesiydi. Denge bozulunca yalpalama başladı. Özellikle bilimsel ve kültürel alanlarda hala sürüyor. O zaman neden mi kapatıldılar? Çünkü Türkiye kendini yenilemeyi, bir başka deyişle çağdaşlaşmayı ruhuna çok da uymayan batılı temellere oturtmuştu. Bunun toplumsal tabana yayılması eski kurumların yok edilmesini gerektiriyordu. Hukuk sistemi ile ceza yasaları başta olmak üzere tüm sistemler batılı kriterlere uydurulacak, milli bünye, tarihsel kimlik ve karakter gibi farklarla uyuşup uyuşmadığına bakılmaksızın bazı değişiklikler gerçekleştirilecekti. Bunların bazılarının milli bünye tarafından reddedilme ihtimali sert tedbirler ve kanunlarla bertaraf edilecek, gerekirse en basit ihlaller bile özel mahkemelerin, istiklal mahkemelerinin konusu haline getirilecek, şapka gibi son derece ayrıntı bir aksesuar yüzünden bile çeşitli yerlerde toplam 78 kişi asılacaktı. Halbuki şapka kanununa muhalefetin cezası tıpkı tekkeler ve zaviyeler kanununa muhalefette olduğu gibi 3 ay hapis, 50 lira para cezasıydı. Devrim kansız olmaz dedikleri acaba bu muydu? Tekke ve zaviyelerin kapatılacağının ilk işareti Atatürk'ün başına Panama şapkası koyarak çıktığı Kastamonu seyahatinde verilmişti. 30 Ağustos 1925'te halka şöyle sesleniyordu. Ölülerden medet ummak medeni bir cemiyet için şindir, lekedir. Efendiler ve ey millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. İslam inancında hangi çağda ölmüş olursa olsun ölülerden medet ummak yoktur. Bununla birlikte yalnız Müslümanlar arasından değil, diğer dinlerin mensupları arasından da ölülerden medet ummanlar çıkmaktadır. Bu bir bakıma çaresizliğin ifadesidir ve her toplumda rastlanmaktadır. Bunun önüne kanunla değil ancak eğitim ve bilinçle çıkılabilir. Nitekim kanunlarla yöneliş engellenememiştir. O kadar ki zaman zaman Atatürk'ün anıt kabiri de bundan nasibini almakta, bazı kişi ve kuruluşlar kimi zaman bireysel, kimi zaman topluca anıt kabire çıkıp şahıs ya da kurumları Atatürk'e şikayet etmektedirler. Bazı mezarlara şifa, para, ev, kısmet, evlat ya da torun arayışı için gidenler olduğu gibi bazılarına makam mevki arayışı için gidenler de olmaktadır. Türbelerin kapatılması bu alışkanlığı kıramamıştır. Bilindiği üzere 30 Kasım 1925 tarih ve 677 sayılı kanunla tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması sağlandı. Bütün tarikatlarla birlikte padişah ve sultan türbeleri dahil tüm türbeler de kapatıldı. Ayrıca şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, hilafelik, falcılık, hacılık, hocalık, büyücülük, üfürükçülük gibi eylem, ünvan ve sıfatların kullanılması, bunlara ait hizmetlerin yapılması ve bu ünvanlarla ilgili elbise giyilmesi yasaklandı. Enteresan değil mi? Halen yürürlükte ve anayasal koruma altında olan bu yasaya göre Sultan Çelebi Mehmet'e Çelebi Mehmet yahut Şeyh Edebali'ye Şeyh Edebali demek suçtur. Bari dualaşalım dostlarım. 9. ayrımın sonu, sayfa 134.